diyoruz. Geri dönüyoruzdan herkese merhaba. Hocam 15 gün sonra yine stüdyoda buluştuk. 15 gündür stüdyoda seni bekliyorum. Yeni bir bölüm kaydedelim diye. Hoş geldin.
Hoş bulduk Mahir. Nasılsın?
İyiyim. Sen nasılsın hocam?
İyiyim. Bu sesine alışamadım yani. Görüntünde sorun yok ama hakikaten başkasıyla konuşuyor gibiyim yani.
Neden böyle oldum sence ben?
Bilmiyorum yani.
Sesim mi kalınlaştı? Ben yaşlanıyor muyum?
Evet. Yani bayağı kalınlaşmış.
Bir de ben bu ara çok üst üste hasta oldum falan. Böyle bir onunla. Sesim hakikaten bir kalınlaştı yani.
Arkadaşlara böyle söyle, rejide onlar biraz şeyi düşür, incelsinler şöyle bir.
Yok, ben daha ziyade daha da böyle bunun üzerine mi gitsem falan diyorsun böyle. I'm your man.
Zaten gitarı da elinden bırakmıyorsun. Hazır bence bundan da faydalanalım.
Hocam bugünkü konumuza girmeden önce senin elinde titizlikle hazırlanmış bir A4
evet
kağıdı görüyorum.
Notlarla geldin, belgelerle geldin.
Bakalım Töre Hoca neler hazırlamış?
Evet, bir 10 dakikanı alacağım. Konuya girmeden önce.
Hocam buyur.
Şimdi yoğun istek üzerine dinleyen arkadaşlar da kağıt kalem alıp not alırlarsa iyi olur.
Hocam dur. Çok küçük bir parantez açacağım. Dinleyen arkadaşlar deyince aklıma geldi. Buradan ilan edelim. Bizim 60. bölümümüz bir soru cevap bölümü olacak. Bunu şimdiden bu bölümden duyurmuş olalım. 60. bölüme kadar bizim geri dönüyoruz Twitter hesabımızı mentionlayarak bize sorularını gönderebilirler. DM yoluyla gönderebiliyorlar mı onu bilmiyorum. DM'si açık mı, hesabın idaresi bizde olmadığı için. Ama bizi mentionlayarak bize sorularını gönderebilir 60. bölümde yanıtlanmak üzere. 60. bölüme kadar ben bunu birkaç kez daha hatırlatırım. Bu sorulara cevaplar vereceğiz. Tabii ki beğendiklerimize ve bildiklerimize cevap vereceğiz. Onu da itiraf edeyim şimdiden. Lütfen hocam şimdi buyur.
Şimdi arkadaşlar bazen hani benim çevremde de yakın çevremde anlatılan söylenilenlerden yola çıkarak bazı konuları atladığımı söylüyorlar. Yakın tanıdıklarımdan bahsediyorum. Bazen de böyle elinde telefonla bana gelip bizim işte Ferhat gibi rapor verenler var.
Troçki Ferhat.
Evet, Troçki Ferhat. Harry Ferhat. İki de bir arıyor. İşte senin hakkında şöyle demişler, senin hakkında böyle demişler diye ispiyonluyor yani. Açıkçası onu da söyleyeyim. Ben de sağlık olsun, canları sağ olsun
sadece
falan.
Sadece benim hakkımda söylemiyorlar yani.
Tabii bana da şey yapıyor, söylüyor. Hatta geçen gün şey dedi. Ya bak ne yazmışlar senin hakkında dedi. Ne yazmışlar dedim ben de. İşte üstten bakıyor, tepeden bakıyor falan diye böyle ben öylemişim. Bunu aradığında ben de Manyas'ta Sığır Üreticileri Kooperatifi'nin kahvesindeydim.
Bana da geçen gün bir arkadaşım şey dedi. Bu Töre dedi bilmediği konuları biraz gürültüye mi getiriyor acaba falan dedi. Dedim bu işin zaten zanaati odur yani.
Şimdi orada oturuyoruz Sığır Üreticileri Kooperatifi kahvesinde. Manyas'ta. Çok güzel bir yerdir bu arada. Çayı falan da çok iyi. Ya böyle böyle dedi. Ya doğrudur dedim. Canları sağ olsun. Şimdi arkadaşlar gene kağıt kalem alın. Şimdi atladığımız konulardan bir tanesi için Karagöz konusu konuşmuştuk. Şimdi ben bunu alfabetik olarak okuyorum. Cevdet Kudret'in biliyorsun 3 ciltlik harika bir derlemesi var. Yani Ritter falan onlardan, Helmut Ritter'lerin zamanını derleyip onlardan alınma. Bu Karagöz oyunlarında daha ne yazık ki B harfindeyim. Daha C'ye geçemedim. Ya onu da söyleyeyim yani. Daha ilk ciltte. Ağlık oyunu harika bir oyun. Bunu okuyabilirsiniz. Eğer 150 yıl önce, 200 yıl önce Türk ve Osmanlı Türk toplumunda nasıl küfürler vardı, nasıl hakaretler vardı diye merak ediyorsanız mesela bu oyuna bakabilirsiniz. Çok ilginç, çok enteresan küfürler
var. Bir tane öyle çok küfürlü bir mezar taşı var, onu biliyor musun? Hatta Emrah Safa paylaştı galiba, öyle gördüm internette.
Birkaç böyle gördüm, hatta şeyle dalga geçiyor.
Dedelerimizin işte mezar taşını okuyamıyoruz hikayesi. Evet, bana rahmet Ferit göndermiş çünkü oradan biliyorum.
Okusan da ne olacak, al sana işte bilmem ne. Ya şey de var mesela, bak Kabagöt diye bir lokanta varmış bu Karagöz oyunlarında geçiyor. İstanbul'un çok saygın mekan yeriymiş yani. Şimdi nasıl anlatacaksın? Yeni kuşaklara anlatması da zor. Şimdi bu ağalık oyunda mesela silsileni nokta nokta gibi küfürler var. Yani böyle şey incelenebilir. Büyük evlenme oyunu. Özellikle anlatmaktan kaçındığım oyun buydu. Bunu da bulabilirsiniz. Burada da Karagöz nasıl anlatalım? Bir hayat kadını evlendiriliyor.
Sonra, seks işçisi hocam.
Öyle mi diyelim? Evet. Sonra bu işte arkadaş 3 gün sonra çocuk doğuruyor. Bu çocuğun Karagöz'den olduğunu iddia ediyor. Tabii Karagöz şaşırıyor yani 3 günde nasıl bu çocuk oldu? Efendim sen böyle yetenekliysen ben ne yapayım kadın falan. Sonra bu çocuk büyüyor. Çocuk arsızın teki. Babasından sürekli mabat dileniyor. O da ne yapalım artık yani işte böyle konuşmak. Ya eski dille konuşacağım şimdiden şey yapayım. Karagöz'de tabii bu durum üzerine sorun yaşıyorlar. Sonra Hacivat devreye giriyor. Sen ne biçim adamsın diyor. Böyle böyle. İşte o önce benden istedi diye kavga çıkıyor falan filan.
Sonra, hocam sen nasıl bir adam çıktın ya? Ben ayrı podcast'te mi çıksam bir an paniğe
vallahi kapalı. Bilmiyorum yani. Şimdi bu tür oyunlara bakabilirsiniz. Burada işte kaynak veriyoruz oradan. Şimdi bunun dışında...
Kendime terbiyeli ve helal süt emmiş bir podcast partneri arıyorum.
Evet, şimdi bir de sana soracağım sorular var. Mesela gene Mesnevi'de bazı konuları atlamıştık. Bunlara da not aldım hatta.
Orada bunlar da eşekli meşekli.
Yani bir hafızamda beyitleri tutamayacağım için beyitleri buraya yazdım. Şimdi dördüncü kitapta Mesnevi'de 3560-3590 beyitlerinde armut ağacı hikayesi var. Bu hikayeyi sana anlatmıştım aslında bir ara.
Biliyorum öyle.
Evet, armut ağacı. Bu halk arasında da anlatılır bu. Ben evet, bunun evet, başka versiyonu evet, mesela...
Namık Kemal fıkrası falan filan
Nasrettin Hoca yani olarak da ben bunu dinledim. Armut ağacına çıkan bir kadının gördüğü halüsinasyonlarla ilgili bir şeydir. anekdottur. Bunu inceleyebilirsiniz. Burada armut ağacına çıkan kadın kocasını bir luti ile bir arada görüyor. Ya da gördüğünü iddia ediyor. Burada tabii sana soracağım bir fiil vardı. Fiili livata diye geçer evet, orijinal metinde. Hocam, neden böyle geçiyor?
Hocam livata sözcü biliyorsun Lut'tan
livata,
geliyor.
Evet. Yani Lut'in
Lutluk etmek.
Aslında köken yani olarak nereden geliyor peki?
Lut'tan geliyor.
Ay işte
Lut'un
o şey,
adından geliyor yani.
Tamam mı? Lut kavmini falan belki bu da anmak gerekiyor.
Tabii tabii Lut kavminden
kök,
geliyor.
Yani,
tabii.
Kök kelime Lut kavmi aslında. Yani Lut kavminin girdiği ne diyelim o? Cinsi ilişkiler
evet,
bütünlüğünden evet, kaynaklı bir
terim. Homoseksüel ilişkiler.
Evet öyle diyor. Ama bu arada tabii hem zemperest diye geçiyor hem mahbub perest diye geçiyor. Hmm. Yani o iki şeyde de.
Biseksüel ilişkiler diyebiliriz.
Yani hocam, onların bir kuralı yokmuş daha doğrusu.
Hocam sen iki bölüm önce bu programı çoluk çocuk dinliyor falan diye artistik yapıyordun da şimdi birden
ama şimdi şey konuşuyorum ben.
Zembereyim boşaldı yani.
Eski dilde konuştuğum için sorun yok. Yani sen onları çevirmesen zaten ben eski dilden devam edeceğim.
Ha, tamam o zaman ben tamam, müdahale et.
Ya da Latincelerini söyleyebilirsin, sorun değil. Şimdi işte bu peki şey neden öyle kullanılıyor? Yani niye fiili livata deniyor? Yani kafada sorun değil de akıldan geçirmesi sorun değil. Eyleme geçmek mi sorun? Hani şey vardır ya.
Fikri livata.
Düşünce özgürlüğü hmm, serbesttir ama ifadede işte bir evet, sorun. Evet.
Bunun iki yorumu var. Bir dediğin gibi yorumlanıyor. Yani fikri olmayan, fiile geçmiş livata anlamında fiili livata. Diye bir başka yorumu da şu. Fiili livata. Yani livata fiili.
Eylem,
livata
o,
eyleminin
onu
kendisi.
Onu harekete yani geçirmek, o, yapmak.
Yani. Lutluk et eyleminin kendisi.
Lutluk etme gibi. Hanım şey demiştin hatta resmi geçitteki yanlış anlaşılan.
Evet mesela resmi geçitte de mesela resmi geçit derler ya. Aslında hı-hı, o resmi geçit değildir. Yani resmi geçit çünkü resm adet, gelenek, tören anlamında hani böyle gelenek Farsça bir sözcük. Resim yani resim Arapça ama resm ikisi de resm gerçi de. Resm gelenek demek, adet demek Farsça'da. Resmi geçit yani geçit töreni, geçit adeti, geçit geleneği.
Tören gibi anlamında evet, kullanıyor.
Hatta sana verdiğim örnek şeydi. Nevresim de buradan gelen
çok
bir sözcük.
Yani bir şey.
Yani yeni bir adet çünkü öyle yorganlar biliyorsun eskiden yorgan dikilir, zırhlanır bilmem ne falan.
Üstüne
falan,
bunlar
üstüne bir şey geçirmek falan bunlar yeni adet, yeni gelenekte. O yüzden nevresm yeni adet.
Yani tören ve adet anlamındaki.
Evet.
Evet, 5. kitapta 1340-1430 beyitleri arasında o demin bahsettiğin eşek ile halayık hikayesi var. Radikal bir hikayedir. Yani bak gene de onu gene anlatamam yani. Oradan baştan söyleyeyim. Fakat burada da şeyi
hocam,
soracağım
biz sana. Biz anlatırsak tat kaçırırız ama Mevlana anlatırsa
tabii zaten
şey
o
yani,
ne diye anlatıyor? Bak ibret alın,
hikmet
ders alın.
Yani,
tabii böyle yapmayın diyor yani. Orada zaten hani söylediği şey sakın böyle şeylere kalkışma.
Ki zaten niye yapalım bu
işte yapanlar hakkında bu işte da? Yani orada ibretlik olarak anlatmış. Şeyi soracağım yalnız. Hani şimdi biz anlatamıyoruz ama bunlar Yunan mitolojisi olduğu zaman anlatabiliyoruz. Neden böyle Mahir bizi bu konu burada bağlıyor?
Hocam ama Mevlana anlattığı zaman da anlatıyor. Beyitler dolusu anlatmış adam yani. Hem de
hayır biz bu programda ya şimdi ben mesela burada Minotauros mitini yani bu Girit kralı Knossos şey kralı Minos var ya. Hı hı. Minos eşin karısının adını hatırlayamadım. Hani bu boğa kılıyla geliyor
evet,
Zeus
evet,
ya da işte bu Poseidon'un bir boğası var. İşte kadın boğaya aşık oluyor ve boğa ile birlikte oluyor. Minotauros doğuyor işte falan.
Yarı bunu, boğa yarı,
yarı boğa yarı. Sonra Teseus geliyor onu öldürüyor falan. İşte biz bunu anlatıyoruz işte boğa tapımının bir yansımasıdır diyoruz. İşte eskiden animizm vardı, totemler vardı. Girit'te bir boğa kültü vardı falan. Yani buradan bir erotik cinsel sonuç çıkarmadan bunu Yunan mitolojisi kapsam altında rahat rahat anlatıyoruz. Kimse de kızmıyor. Ama şimdi mesela bu konular hani ortaçağ İslam edebiyatı uygarlığı meselesine geldiği zaman niye böyle kendimiz de tam böyle rahat bir şekilde anlatamaz hale geliyoruz? Mesela bu eşek ile halayık hikayesi Aslında bu tür açıdan yorumlanamaz mı?
Hocam o kadar ciddi anlatıyorsun ki bir yandan da yani gülmemek için de kendimi çok zor tutuyorum ama ne yorum yapacağımı da bilemedim şimdi. Bir de sanki beni mi biraz topun ağzına itiyorsun gibi oldu şimdi?
Bilmiyorum hani şimdi eleştiri oluyor mesela. Yani Yunan söz konusu olduğu zaman böyle bir serbestlik var. Fakat ortaçağ İslam medeniyeti.
Ama sonuçta Yunan dediğin adam zaten tanrılarını bile yarı çıplak resmeden de...
Bir de kızan bir olmuyor. Yani. Hani hiçbir Yunanlı gelip de seninle dava ediyor. Ne kızıyor değil mi? Ama mesela böyle bir şey olduğu zaman şimdi Mesnevi ile ilgili olduğunda sorun çıkabiliyor.
Evet. Kesin Mesnevi Derneği falan bir şey vardır yani. Onlar sanki...
Evet. Biz sadece aracıyız. Elçiye zeval olmaz. Bir tane de şey var. Gene 5. kitap.
Hocam. Hocam bu konu ne zaman bitecek? Ne zaman konumuza
gidiyor? Dur bir dakika bir dakika. Cuha'nın ki Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca'ya niye Araplar Cuha diyor?
Galiba biz Nasrettin Hoca'ya hoca diyoruz. Yani
aslında Cuha mı ya?
Galiba Cuha. Çünkü mesela Yahudilerde falan da Cuha'dır. İranlarda da Cuha.
Bir tek bizde mi Nasrettin Hoca?
Bir tek bizde hoca. Biz bence Cuha'yı hoca yapmışız.
Zaten hoca.
Sonra da
hoca bile bizde zaten Farsça.
Evet. Hace.
Hace. Ama, hatta Hace falan böyle söylenemez.
Evet. Yani dilimizin dönemi. Şeyle, o Farsça'da vavla yazılan ama vavsız okunan kelimeler var ya mesela haher gibi falan.
Ya bunun
böyle.
Hocayı yani haciyi Latine çevirmeye çalıştıkları zaman K harfi, W, evet, üstüne evet, bir çizgi, evet, yanına evet, bir E falan böyle inanılmaz bir şey çıkıyor yani. Evet burada hoca yani Cuha kadın kılığına giriyor. Ayrıntıları atlıyorum. 3335-3350 beyitleri arasında bir hikaye. Eğlenceli bir fıkra hikaye. Şeyde de çeşitli versiyonları var. Bir tane de cariye ile halife hikayesi vardır. 3950-3980 beyitleri arasında bunu da okuyabilirler. Burada da bir cariyenin halifeden şikayetleriyle ilgili bir iç konu var. Orada şey diyor mesela. Gene eski dille konuşacağım. Uzbü tenasülü zürkani gergedan gibiydi falan gibi şeyler var. Tabirler var. Yani bu konuları ilgili olan arkadaşlar bunlara bakabilirler.
Hocam niçin böyle bir rehberlik etmeye ihtiyacı duydun?
Çünkü kafamda bir proje var. Türkiye'de sekülerizmin kaynakları diye bir kitap projesi düşünüyorum. Bu konu gayet ciddiyim yani.
Ben şu an ifadeni görüyorum ya, ama.
Sen ne kadar gayri ciddiysen ben de o kadar ciddiyim. Şimdi şöyle düşün. Türkiye'de hep şu tartışıldı. Mesela 70 yıllık 80 yıllık bir laiklik tecrübesi hatta Osmanlı'nın son dönemini de katarsan 150 yıllık bir sekülerleşme, laikleşme işte projesi, çabası neyse var. Fakat bunun işte başarısız olduğu söyleniyor. Yani gelinen noktada tutmadığı söyleniyor. Ben de tam tersi bir düşünce içindeyim. Ben de diyorum ki işte 20 yıllık bir dindarlaştırma ya da kendine göre bir dine dönüş,
muhafazakarlaştırma diyelim.
Muhafazakarlaştırma diyelim ya da Ali Şeriati'nin terimlerini kullanırsak işte öze dönüş. O ama ona göre konuşuyorum. Kendime göre konuşmuyorum. Onun bakış açısıyla. Çabalarına rağmen Türk toplumu yani Türk bu toplumsal yapıda eğlence kültürü, dinlenme kültürü, sosyal hayat, yaşamı, seküler hayat falan kırılamadı. Böyle bir şey yok. Yani insanlar gene bildiğini okumaya devam ediyorlar. Bu da benim ilgimi çekti. Yani neden bu kadar çabaya rağmen yukarıdan toplum mühendisi denilen hikayeye rağmen bu toplumdaki seküler yapı, kültür, mizah, eğlence kültürü, işte içki kültürü bunları konuşmuştuk. Yerinden edilemiyor. Bu son zamanlarda çok ilgimi çeken bir konu. O yüzden Türkiye'de sekülerliğin kaynağı diye kaynakları da tarihsel kaynakları da bir çalışma düşünüyorum ilerisi için. Ve bunları da mesela Karagöz oyunları, işte Nasrettin Hoca fıkraları.
Karagöz'le ilgili bir daha Cevdet Kudret'in Karagöz monografisinden bahsediyorsun değil mi? Kitabın adını
evet,
tam
evet,
ver.
Evet, Cevdet Kudret'ten bahsettim değil mi?
Tamam. Yani bu bahset B'ye kadar geldim dediğin kitap o kitap
evet,
değil mi?
O Cevdet Kudret, öbürü Mesnevi.
Tamam. Yani mesela kaynakları da tam belirt de ihale tabii, bize kalmasın yani.
Tabii. Herhalde canım. Şimdi biz yaptık bunları. Karacaoğlan şiirleri vesaireler. Bunları derleyip toplayacağım. Böyle bir kafamda bir proje var. Yani bu toplumdaki bu bakış açılarını.
Hocam bende de şeyler var. Mehmet Rauf'un şey, romanları, öyküleri falan var böyle 1900'lerin başında. Hatta çok meşhur Kaymak Tabağı diye bir şeyi vardır. Yani tam olarak zihninde canlandırdığı şey neyse ondan bahseden hikaye ve böyle çok Bersin Kaflı falan yani. Şimdi mesela öyle bir kitabı yayınlayamazsın.
Evet, bir halk edebiyatı önceliği alacağım ama o konularda tabii ki başvuracağım kişilerden biri sensin. Özellikle Tanzimat ve Tanzimat sonrası edebiyat konusunu.
Hocam istersen hazır bu damardan girmişken bu kadar da programın herhalde bir 20 dakika falan yedik bununla. Bence şimdi bu programın konusu olarak belirlediğimiz konuyu konuşmayalım. Biraz bu damardan devam edelim. Onu da 15 gün sonraki programımıza bırakalım. Şimdi hocam Birincisi, bu işin temelinde bir şu an bir şey geçiyor hocam.
Evet, Gotham City.
Bir Gotham City heyecanı yaşanıyor. Hocam, biz toplum olarak sence, yani genel olarak Türkleri kastediyorum, yani işte Orta Doğu'ya gelmiş, Anadolu'ya yerleşmiş, işte burada Rumlarla, işte Ermenilerle, Süryanilerle, işte Kürtlerle, efendime söyleyeyim buradaki başka unsurlarla kaynaşmış ve artık buralı olmuş. Neredeyse işte 1000 yıldır buranın yerlisi arasında sayılan topluluktan bahsediyoruz. Sence biz gerçekten buraya geldiğimizde Orta Doğu'nun dokusuna uygun bir topluluk değildik de o yüzden mi bir şekilde bu çemberin içine tam anlamıyla hiçbir zaman giremedik? Yani 600 yıllık Osmanlı saltanatı, ondan önce işte Selçuk falan. Ya biz aslında Türk-İslam toplumu denen şey aslında bir kurgudan mı ibaret?
Valla ben Türk-İslam zaten bir kurgu. Türk-İslam teorisi, Türk-İslam ideolojisi işte 1950'lerde temeli atılmış. Teoride çok kulağa hoş gelen ama pratik hayatta hani karşımıza hiçbir şey de denenmemiş. Aslında bir hayali bir teori yani. Hani şey sözü vardır ya, Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman. Bu nasıl olabilecek? Yani bu yaşamın pratiğinde zaten olmuyor. Türkler buraya ne dedin sen? Hani olmamış mı Orta Doğulu? Bence değillerdi. Geldiklerinde Orta Doğulu değillerdi. Hala da Orta Doğulu olamıyorlar. Olmak da istemiyorlar. Olamamanın verdiği sancıları da yaşamaya devam ediyor.
Bir de şey değil mi? Sence biz, yani bu 1000 yıllık tecrübenin genel itibariyle söylüyorum, buradaki diğer unsurlara değil de mesela Rumlara daha çok benzemişiz. Sana da öyle gelmiyor mu?
Coğrafyaya göre öyle canım. Şimdi geçen gün bir video paylaşmışlar. İşte bir Rum kadını, imam bayıldı mı ne yapıyor? Bir yemek yapıyor. İşte diyor, yemeğimizi de çalmışlar diyor. Biri şey yazmış, sen onu bırak, benim anneannemi çalmışlar diyor. Aynı kadın çünkü. Bu zaten Ege bölgesindeki Türk-Türkmen kültürüne bakıyorsan Ege'nin karşı tarafıyla çok yoğun bir bağ içinde zaten. Mesela geçenlerde gene neden de işte Türk demek Müslüman demektir dendi, biliyorsun. Hı-hı. Dikkat et. Mesela bu inanılmaz derecede yanlış bir çözümleme yani. Türk Müslüman demek.
Çok yanlış
bir çok çözümleme. Yani tarihsel açıdan, yani neden? Bir kere Türk tarihinin bir kısmı Müslümanlıkla, hı-hı, geçmiştir ve bu tarih kitaplarının anlatıldığı gibi 751 Talas Savaşı falan, bunlar şeydi yani, gerçek değil tabii ki. Türklerin Müslümanlaşması 1000'li yıllardan sonra başladı. 1100'lerde özellikle hız kazandı ve hiçbir zaman da tamamlanmadı. Bugün dünyada hala Oğuz Türkleri, hatta Türkçesi konuşup da işte Müslüman olmayan bir sürü topluluk olduğu gibi Şaman Altaylar'da, Hakasya'da, Tuva'da cumhuriyetler var. Ne bileyim, Tuva Cumhuriyet, Başkırtlar var, Hristiyan, hı-hı, Türkler var, Gagavuzlar var.
Peçenek boyları var.
Birçok yani İslam dışı Türk toplumlar olduğu gibi, hı-hı, tarihte de şimdi Uygurları, yani Budizm zamanının Uygurlarını ya da Göktürkleri, işte bütün bunları Köktürkleri ya da neyse, bunları dışarıda bırakan ya da Türgeçleri dışarıda bırakan bir Türk kimliği açıklaması olamayacağı gibi. Bu
Hazarlar var.
Hazarlar var. Museviliği seçmiş. Yani bunlara çok fazla örnek verilebilir. Aynı zamanda Türklük tanımı din üzerinden kurulamaz zaten. Yani bu başka bir tanım zaten. Yani neticede bu insanlar çeşitli dinlere ve mezheplere inandığı gibi hiçbir şeye inanmıyor da olabilirler yani. Hı-hı. O yüzden Türklük tanımı başka bir şey. O yüzden Türk eşittir Müslüman herhalde bilimsel açıdan çok geçersiz bir önermedir yani. Üstelik Müslüman biliyorsun ümmet isteyen de bir şey. Hı-hı. Yani onun üzerinde bir şey yani. Türk kimliğinin üzerinde. Türk-İslam sentezindeki temel sorun, büyük bir ümmetin parçası mı olacaksın yoksa onun içinde bir ulus mu olacaksın seçeneğinin insanlarda yarattığı kargaşadır aslında.
Peki yani sekülerleşme özelinde söylüyorum, yani işte 19. yüzyılın ortalarında başlayıp Cumhuriyet'le beraber vücut kazanan, cesamet kazanan bir süreçse eğer bu, bir her zaman için çok kemikleşmiş bir direnç altyapısı olduğunu düşünüyor musun sekülerleşmeyle ilgili? Yani asla bu memlekette şu düzeyde bir İslamlaşma, muhafazakarlaşma olmaz dediğin bir düzey var mı yani? Muhakkak bir sekülerlik kırılma noktası illaki, hani bir korur bu toplum dediğin bir nokta var mı? Yani illaki bu Karagözler ya da onun muadili, güncel muadili olan şeyleri yazan insanlar illa bu toplumun içinden çıkar diyebiliyor musun yani?
Şimdi gelecekte nasıl bir seyir alacağını tabii söylemek zor. Çünkü demografik olarak değişen bir ülkesin nüfus yapıları değişiyor, sermaye güçleri değişiyor, göçler, sirkülasyonlar oluyor vesaire. Ama yani bu toplumun kendine has kültüründe buna büyük bir direnç olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi şöyle geçen gene güncel bazı tartışmaları dedim. Neden de bu ülke diyor 600 yıl diyor şeriatla yönetildi diyor mesela. Osmanlı'dan bahsediyor. Hı. Tanımadım biri, televizyonda izledim. Şimdi bu kadar, bu da çok yanlış bir bilgi. Yani açıkçası 600 yıl şeriatla yönetilmiş. Yani Osmanlı hukukunun şeriatla olan ilişkisine ben sana burada iki ayrı program daha yapabiliriz beraber. Hı hı. Ve ben 10 yıl boyunca Osmanlı idari mali sistemi dersleri falan verdim. Osmanlı hukuk sisteminin ben burada şeriatla bağlantısı üzerine.
Bizans'la bağlantısı daha çoktur herhalde.
Yani Roma hukukundan ve Bizans hukukundan, İslam öncesi İran hukukundan, Orta Asya'dan gelen, Türk töresinden gelen, yani örfi hukuk dediğimiz bir şey. Yani şöyle basitleştireyim, herkes bu konunun uzmanı değil. Osmanlı'daki hukuk sisteminin %80'i 90'ı örfiydi. Hı hı. Ancak %10'u 15'i şer'i kaynaklara dayalıydı. Yani basit mesela vergileri düşün. Şeriata göre sen insanın gelirinin, herhangi bir insanın gelirinin ancak %10'unu, bir Müslümanın gelirinin %10'unu vergi olarak alabilirsin. Bir gayrimüslimin de gelirinin en fazla %20'sini, yani onun iki katı olduğu için %20'sini vergi olarak alabilirsin. Gayrimüslimleri bir kenara bırakalım. Bugün
o da zimmet karşılığında yani.
Tabii o dinini koruma, ama gerçi o şey, onun için haraç ödüyor. Zaten normalde haraç ödüyor bu gayrimüslim. Zimmetli olabilmek için ayrıca cizye ödüyor. Cizye vergisinin oranı tam net değil. Yani tamam, bir Müslüman %10 gelir vergisi, bir gayrimüslimine %20 ödüyor. Bunlar net. Fakat cizye anlaşmalara göre, şartlara göre değişen simgesel bir vergi. Dönemlere göre değişen bir vergidir. Ayrı bir vergi. Şimdi şöyle düşün, %10 vergi alarak hiçbir devlet ayakta kalamaz. Yani Selçuklu, Osmanlı, Babür bilmem ne fark etmez. Yani çünkü donanma yapacak, yelken dikecek. Var ya öyle, yelkenler dikilecek, yelkenler çekilecek o mehter marşı. Surlar yapılacak, kaleler yapılacak, köprüler, bentler, yollar. Ne yapacaksın? %10 vergi alabilir mi? %10 vergiyle bunlar yapılabilir mi? Ama şeriata göre %10 vergi almak zorundasın. Bunun ötesine geçemiyorsun. Bu sabitlenmiş. Onda bir yani.
O yüzden de örfi hukuk devreye girmek durumunda kalıyor.
Evet. Ne, arayı neyle kapatacaksın?
ÖTV çıkarıyorsun yani.
Tabii anam vergisi çıkarıyorsun. Anamın da şer'i dayanağı olduğu iddia ediliyor ama istersen bu kelimeleri de açıklayalım. Yani onda bir aşar diyor. Aşar vergisi, öşür vergisi. Onda bir demek değil mi?
Evet.
Arapçada böyle kelimeler var değil mi? Onda bir, işte şunda bir.
Tabii Arapçanın o rakam düzeni çok inanılmazdır yani.
Bunun dışında anam, gene bilmeyenler için söyleyeyim. Ganem koyun demekti hatırladığım kadarıyla. Anam da bunun çoğulu. Yani göçebelerden alınan, hayvan yetiştiricilerinden alınan bir vergidir. Bac vergisi var. Çarşı pazarlarından alınan. İşte derbent vergisi var. Yol geçişlerinden falan alınıyor. Bunun dışında mukata var. Acil durumlarda toplanan vergi var. Başka ne? Paşmak, onlar topraktı. Bu vergileri tek tek incelerken büyük bir şey bu. İspençe vergisi var. Mesela çift resmi vergisi var. Çift bozan vergisi var. İşte bunlar, bazıları aynı alınıyor. Bazıları para olarak alınıyor. Ama bütün bu saydığımız unsurlar aslında örfi vergiler. Yani Osmanlı Devleti'ni ayakta tutan vergi kaynaklarının %80'ini 90'ı aslında şer'i dayanaklara varmayan, şeriatta bahsi geçmeyen, şer'i kaynaklarda karşımıza çıkmayan bir kısmı.
Yani şer'i kaynaklarla kapsanamayacak kadar geniş bir ekonomiden bahsediyor.
Kapsanamayacak, hatta şer'i kaynakları inkar eden. Çünkü yani düşünemiyorsun, onda bir vergi derken sen bir bakıyorsun %60'ı 70'ine, mesela benzinden şimdi %70 oranında diye bir vergi alıyor ya. Onun gibi düşün. Ve bu şeyler
de... Şeriat alamayacak yani.
Yok, işte bu şeyler de alıyor ama bunları. Mesela Suudi Arabistan gibi, İran gibi, ben şeriatım diyen ülkeler de bu seküler vergileri, dünyevi işte örfi hukuka dayalı vergiler, hatta doğrudan İtalyan bilmem ne kanunundan alıp koyup alıyorlar yani. O yüzden mesela gerçekçi olursan, ciddi olursan, yani ayakların yere basacaksa, Osmanlı vergi sisteminin ağırlığının örfi vergilere, örfi sisteme oturduğunu görebiliyorsun. Bu konu uzatılabilir. İşte tahta geçişler, kimin padişah olacağına karar verilmesi, şehzadelerin boğdurulması, başlangıçta bütün hanedanın ülkenin sahibi olarak görülmesi ama sonra en büyük kardeşin Ekber Arşatlar var ya, başa geçmesi falan. Bunların hepsi örfi hukuk. Bunların hiçbirinin aslında şer'i bir kaynağı falan yok.
Doğru.
Bu konu uzatılabilir. Yani vergiler, yönetim, siyaset, ülkenin temel mesela savaş hukuku, Prusya ile yapılan askeri antlaşma 1790'da falan. Ne alaka? Ulema karşı çıkıyor yani. Diyor kafirlerle diyor antlaşma yapmış. Yapmış. Mesela bak faiz çok ilginçtir. Faiz yasak biliyorsun. Ama Osmanlılar bunu nasıl çözmüş? Para vakıfları var. Ve mesela ben sana 10 bin akçe borç veriyorum. Ama kağıt üzerinde 15 bin akçe gösteriyoruz. Böylece sen bana 15 bin akçe ödemiş oluyorsun.
Hmm.
Yani resmi olarak faiz alamadığı için ama herkes faiz aldığı için mümkün değil yani. Değer kaybı var paranın. Bunun etrafından dolaşarak kağıt üzerine verilen parayı yüksek göstererek bu işi böyle hallettim.
Yani aslında dünyevi iktidarın söz konusu olduğu bir yerde herhangi bir manevi iktidarın mutlakiyetinden söz etmek mümkün olabilemez. Yani sadece İslam bazında da söylemiyorum. Yani Yahudilik, Hristiyan, papalık, papa hükümeti bilmem nesi. Herhalde öyle bir şey değil mi? Yani çünkü yani bu dünyanın belli başlı dinamikleri var. Belli başlı yani işte üretim tüketim dengeleri, işte kimin elinde bulunduğu, işte nasıl üretildiği, nasıl vergilendirildiği bilmem nesi falan gibi çok dünyevi meseleler var ve manevi meseleler, manevi konular bütün bu dünyevi dertleri kapsayamayacak kadar manevi kalıyorlar. O yüzden de böyle hani mutlak bir manevi hukukun tesisi, maneviyatın motivasyonu ne olursa olsun pek mümkün değil herhalde, değil mi?
Hem öyle hem de kurallar sabit kalıp da dünya değiştiği için buradaki temel sorunlardan biri mesela Amerika'nın keşfinden sonra biliyorsun işte kakao geldi, tütün geldi, kokalar falan geldi. Mesela bu tütünü tartışmışlar bunlar. Tütün içmek caiz midir, değil midir? Buna bir nasıl cevap olacak? Ancak benzeri muadili bir şey bulmaya çalışıyor. Muadil de yok. Mesela kahve caiz midir, değil midir? Bunu tartışmış. Nargile caiz midir, değil midir diye tartışmış. Yani bu öyle bir boşluklar üreten alanlar ki bunlar. Bir de biliyorsun Osmanlı hukuk sisteminde kadıların inanılmaz geniş takdir yetkileri var. Yani bir kadı için şeriata uygun olan bir konu diğer için değildi. Bir kadının aşırı büyük cezalar verdiği bir konu. Bu konuda çok ilginç örnekler var.
Peki kadının kararı şey mi? Yani bir üst mahkeme götürülebilecek bir şey mi?
Üst mahkeme yok ama bir kadının kararı o kadıyı bağlar. O kadının kararı başka kadıyı bağlamaz. Temel kaos konularından biri de budur. Osmanlı hukuk sisteminde bir kadının kararını başka bir kadı bozabilir. Yani şey yok. Çünkü o
ama kendi mıntıkasında.
Takdir yetkisi. Bir de şöyle bir sorun var. Şimdi 4 fıkhi mezhep var ya Sünnilerde. Dördü de bu da hak sahibi. Yani mesela bir mahkemeye gittiğin zaman 4 tanesi de orada olmak zorunda.
Allah Allah.
Evet ve sen yani sana sen istediğine gidiyorsun. İşte Şafii, Hanbeli, Maliki, Hanefi neyse. Bunların tabii verdiği kararlar farklı. Ya yani şöyle düşün. Mesela dine hakaret. Hı hı. Dine küfür ve hakaret. Bunun Şafii, Maliki ve Hanbeli hukukunda cezası idam. Fakat Hanefi hukukunda had cezası. Yani sopa. İşte 40 sopa, 80 sopa. Neyse o değişiyor şeye göre. Kadının insafına göre. Sopanın vurma şeklini bile belirliyor. Gerçekten can acıtıcı bir şekilde vurmakla yumuşak vurmayı da belirliyor. Mesela hırsızın eli kesilir falan diyor ya. Hı. O şöyle. Pencere açıksa ceza düşüyor. Kapı açıksa düşüyor. Kapı kilitli değilse. Pencerenin kapını kilitleyeceksin diyor. Yani insanları hırsızlar teşvik etmeyeceksin diyor ve öyle pratik kurallar koymuş ki hani bir şekilde artık adam o şeyi vermiyor.
Ama bunlar ameli şeyler tabii değil mi? Uygulamada gelişmiş şeyler böyle.
Uygulamada yani gelişmiş.
Şeriat böyle diyor denen şeyler değil
zaten herhalde. Biraz şeriat meselesindeki boşluklar konu zaten asıl mesele. Yani doldurdu değil boş bıraktı alanlar. O kadar boş olan var ki bunları kadı dolduruyor. Kadı doldurduğu için de herkes her kafadan bir ses çıkıyor.
Peki yani süre dolmak üzere o hani toparlamak adına diyorum. Neden sekülerleşti Türk Osmanlı toplumu? Ne oldu yani? Ya dünyada bir dalga yükseldi ve aydınlanma rüzgarına mı kapıldık? Ne oldu yani?
Ya bunun dış etkenleri var. Çünkü yenilip duruyorsun bir kere. Hı-hı. Yani sekülerleşen ülkeler karşısında sürekli yenilgiye uğruyorsun. O zaman Bernard Lewis'in altını çizdiği bir handikap var, çelişki var. Yani ya seni Hristiyanların yendiğini kabul edeceksin. Çünkü biliyorsun ya bu Karlofça Antlaşması'ndan, 2. Viyana bozgundan bu yana sürekli yenilip geri çekiliyorsun adamlar karşısına. Hı-hı. Adamlar seni sürekli yeniyor. Zenta Meydan Muharebesi, Sen Gotthard Meydan Muharebesi işte bunlar böyle kayıplarla falan sonuçlanıyor. Karlofçası, Pasarofçası toprak kaybediyorsun. Kırım'ı almış, orayı Belgrad'ı geri almış, bilmem Viyana'yı almış, Budapeşte'leri almış falan. Macaristan'ı kaybetmişsin. Ya bunları Hristiyanların zaferi olarak yorumlayacaksın? Hristiyanların zaferi olarak yorumlayamazsın. Çünkü o zaman neyi kabul etmiş oluyorsun? Hristiyan dünyanın senden üstün olduğunu kabul etmiş oluyorsun.
İslam mağlubiyetini kabul etmiş
oluyorsun. Evet o zaman dini bir zafer varmış gibi karşın. O zaman ne yapıyorsun? Hayır biz Hristiyanlığa yenilmedik, biz modernliğe yenildik. Biz seküler yeni bir Avrupa'ya yenildik. Onu kabul etmek daha kolay. Teknoloji de gelişmiş, modern, aydınlanmış Avrupa'ya karşı yenildik diyorsun. Böylece bizi Hristiyanlar yendi. O yüzden biz de Hristiyan olursak kurtarırız gibi bir sonuç çıkarmıyorsun. Bizi modernler yendi. Biz de modern olursak işte o zaman güçleniriz gibi bir sonuç çıkarıyorsun. Kendi içinde gayet mantıklı. Yani kabahati dinler alanından çıkararak, sorunu dinler mücadelesi alanından çıkararak.
Yani modernleşmenin ve sekülerleşmenin böyle bir motivasyonu olduğunu da mı söylüyorsun?
Böyle bir motivasyonu var. Aksi halde neyi kabul edeceksin? Hani şimdi kızıyorlar batılılaşmaya ama o zaman...
Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi yani Avrupa'ya karşı sürekli yeniliyorsun, ediyorsun bilmem ne işte askeri olarak daha yetersiz durumdasın. Senin silahların daha ilkel onlara göre yani o dönem için. İşte bilmem tekniğin, ordun, şuyun, buyun bilmem ne falan filan. Ve sen bütün bu mağlubiyetler karşısında sürekli tavizler vermek zorunda kalıyorsun. Ne yapıyor? Geliyor İstanbul'a işte Katolik bilmem ne mektebi açıyor. Gidiyor işte Elazığ'da Protestan bilmem ne mektebi açıyor falan filan. Yani batılı eğitim de geliyor bir anda. Bu mağlubiyetler geldikçe batı tedrisatı da bir şekilde ülkenin içine nüfuz etmeye başlıyor ya. Yani o da mı acaba sekülerleşmeyi hızlandıran etkenlerden biri anlamında soruyorum.
Tabii canım şimdi hepsine değinemeyiz ki bir programda. Yani adam orada Edward Jenner çiçek aşısını geliştirmiş. Robert Koch bilmem ne aşısını pastörize sütü çıkarmış. Brusella'nın aşısını bulmuş. Sende her doğan iki bebekten biri katı gıdaya geçerken ölüyordu. Osmanlı nüfusu son 300 yılda azalıyor biliyorsun. Sürekli düzenli bir şekilde azalıyor. Özellikle de Müslüman nüfus.
Yani sadece o... Hristiyanlığa, batıya, modernliğe bilmem neye falan filan değil. Hakikaten ilmin ve aydınlanmanın kendisine de mağlup olmuş bir şey var yani.
Şimdi orada ortalama ömür uzuyor. Hayatta kalan çocuk sayısı artıyor. Muazzam bir nüfus patlaması var. Bak Almanya'nın 1914'teki nüfusu ne kadar biliyor musun? 67 milyon.
Hadi ya.
Evet. Savaşa girerken Almanya'nın nüfusu 67 milyon. Bizim nüfusumuz ne? 20. Ve bütün Osmanlı İmparatorluğu 20. Yani Suriye, Irak, tabii. Hicaz hepsi 20. Sadece bugünkü Türkiye nüfusu 11 milyon falan. Almanya 67. Yani Almanya senden 7 kat daha fazla nüfusa sahip ve her yıl 1 milyon nüfus fazlası veriyormuş Almanya. İtalya gibi ki...
Almanya'nın şimdiki nüfusu da aşağı yukarı öyledir.
Almanya'nın 100 yıldır nüfusu artmadı zaten. Yani 70 milyondan 90 milyona çıktılar 100 yılda. Sen 10 milyondan batı tıbbı gelince işte yok
penisilmiş. İki büyük savaş kaybetti yani nasıl artılıyor yani mesela. Yani.
Yok o gene arttı. Yani savaşa rağmen artanlar var. Mesela Çin de çok büyük Japon işgaline uğradı falan ama katladı da katladı. Oradaki değişim tabii modernleşmenin artık çocuk yapmama eğilimine doğru geçmesi. Fakat o dönemde yani 19. yüzyılda sen onların kendinden tıbbi alanda da ne kadar üstünde olduğunu, şey üstün olduğunu görüyorsun. Çünkü sende nüfus art.
Doğru.
Yani şimdi insanlara bunları düşünmek biraz zor geliyor ama o raşitizm, şeker eksikliği, vitamin eksikliği, trohomlar, çocuklarda o çocuk felci. Yani 10 çocuktan 8-9 çocuk yapıyordu aileler. Bunlardan bir ya da ikisi yetişkinliğe erişip çocuk yapabilme yaşlarına eriyordu yani. Ki biliyorsunuz zaten Tanzimat Edebiyatı'ndaki temel konular bizim Ömer Seyfettin'lerle büyüdük.
Tabii tabii tabii.
Ölen çocuklar, hasta yatan.
Yok tabii. Çiçek olur, tabii bilmem ne olur.
Bir de hepsi 30 yaşında falan ölüyorlar. Ömer Seyfettin kaç yaşında?
Tabii.
30-35 yaşında ölüyor hepsi yani o kuşak olarak. Şimdi Avrupa o anlamda da sana güçlü bir şey sunuyor. Yani bunun çok uzun bir konu. 2-3 program yapılacak bir konu ama.
Tamam hani, daha fazla uzatma
evet,
bence.
Evet gerek yok.
Artık şey yapalım. Ama Mesnevi'nin şeylerini, beytlerini, evet, listesini verdi.
Kaynaklar.
Neden böyle bir rehberliğe soyundum bilmiyorum ama.
Neden soyundum? Yoruluyorum. Anlat soruyorlar. Hakikaten telefon edip arkadaşlarım soruyor. Ya niye anlatmıyor anlatsana. Git kendin bak yani. Beni yorma.
En azından adres vermiş.
Yani kütüphanelerde doluyor. Git bak.
Neyse ben Mehmet Rauf'un ya da Mehmet Rauf'a
yani
atfedilen
diyeyim. Yani milleti düşündüğüm için yapmıyorum bu ya iyiliği. Kendimi düşündüğüm için yapıyorum. Ondan diyorum yani.
Zamanı... Kaymak tabağını önereyim ben de. Yani yeni yazıyla basılmış versiyonu yok bildiğim kadarıyla. Ama şey bulunabiliyor. Eski yazı versiyonu kütüphanelerden bu kitaplığı falan gibi böyle dijital kütüphanelerden bulunabiliyor.
Ha şey de öyle mesela geçen konuştuğumuz o Kaşani'nin Tarihi Olcaytusu vardı mesela. Hmm. Onda yeni yazıda yok ne yazık.
Ha yok muymuş?
O da yeni yazıda yok. Farsçası var. Şey yok. Ama birkaç tez var. Yani şey konu onu inceleyen yüksek lisans tezleri, doktora tezleri falan var.
Çevir bir tanesini de bastır ya.
Tarih Kaşani mi? Ha. Çok bilmiyorum yani. Çok zaman isteyen işler onlar.
Neyse hocam teşekkür ediyorum. Yine güzel bir sohbet oldu. Bir sekülerleşmenin bayrağını alıp 3. Selimlerden, 2. Mahmutlardan bugüne taşıyıp dalgalandırdığın güzel bir program oldu. Yine bizi muhaverenle tenvir ettin.
Ben de sana teşekkür ediyorum. Özellikle bu dil konusunda her sıkıştığımda yardımcı olduğun için.
Allah razı olsun. Benim de biliyorsun tek bildiğim konu bu.
Ya işte öyle sanıyor insanlar. Yani seni lise terk değil mi?
Evet, hep bildiğim yerden soruyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Neyse bir sonraki bölümde ölmez sağ kalırsak yine görüşmeyi ümit ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.